Windows 10 IoT Core ile birlikte Universal Windows platform uygulamaları. İsterseniz başlayabiliriz. Öncelikle hani IoT Türkçe karşılığı olarak işte nesnelerin interneti diye çevirdiğimiz bir tabiri var. Yani genellikle ben IoT tabirini kullanacağım. Hani ve bu tabiri önümüzdeki günlerde daha da çok duyacaksınız. Özellikle aranızda bazı arkadaşlar bundan önce hani daha çok gömülü sistemler ya da embedded development ve de aynı şekilde bu machine to machine diye geçiyor. M to M şeklinde çözümler üretmiştir. Ve herkes de genellikle bu algı oluşuyor. Zaten biz bu projeleri daha çok yıllardır yapıyorduk. Bunun ismi niçin birden IoT oldu diye. Aslında önceden bu Web 2.0 özellikle bu Facebook, Twitter çıktığı zamanlarda da yine aynı kavramı yaşamıştık. Hani insanların internete girerek verilerini paylaştıkları ve bu verileri kendileri popüle ettikleri bir dünyanın ismine biz Web 2.0 adını vermiştik ve hani o dönem içerisinde özellikle 7-8 yıl öncesinde tamamen Web 2.0, hatta daha öncesinde herkes böyle Web 2.0 konuşuyordu. Aslında zaten yaptığımız, kullandığımız bir tabir ve şu anda baktığımız zaman bunu görmüyoruz. Ve IoT'de yine aynı şekilde yani kullandığımız ve daha çok kullanacağımız teknolojilerin ismi hani bu şekilde bu şekilde gruplandı. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde çok farklı isimlerde de görebiliyor olacağız. Aslında bunu hatırlarsanız sizlere cross platform etkinliğinde de göstermiştim. Bu gerçekten şey çok kıymetli bir hani görsel diyebilirim. Özellikle bilgisayar çağlarının çok net bir şekilde 60'larda, 80'lerde, 2000'lerde ve günümüze göre nasıl değiştiğini anlatıyor. Ve buradaki temel sorun şu. 60'larda önceden çok güçlü bilgisayarlar vardı ve hani dummy client adını verdiğimiz aptal makinelerle bu ana bilgisayara bağlanıp oradaki verileri çeken, daha doğrusu sadece görselleştirme, görmeye yarayan bir sistemdi. Yani bütün CPU, bütün GPU değil, bütün CPU ve memorilerin tamamı gördüğünüz mainframe'lerin içerisindeydi. Bu daha sonra 80'lerde her kişiye bir bilgisayar modunu değişti. Personal computer zamanını. Ve bu 2000'ler döneminde de biraz daha farklı. İşte herkesin telefonu olduğu, tableti olduğu, daha da fazla cihazlar olmaya başladı. Hani bu da daha çok böyle tek bir kullanıcı ama yani daha çok cihaz olduğu bir döneme tekabül etti. Ve biz bunu çoktan geçtik aslında, bu 2000'lerin başındaydı. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemse bu Ubiquitous Era adını verdiğimiz bir yapı, bir çağın içerisindeyiz. Özellikle bu çağda şu var. Yani sizin herhangi bir cihazınız yani sizi tanıdığı zaman, sizi gördüğü zaman yani size özel davranması. Yani biliyorsunuz Cortana'yı çoğunuz PC'sinde kullanıyor. Aynı şekilde telefonlarınızda kullanıyorsunuz. Ve buradaki yapı şu, benim kendi single sign-on'la, kendi Hotmail hesabımla beni tanıyıp daha sonra burada beni karşılaması. Ya aynı şekilde bu önümüzdeki günlerde Xbox'ta olacak, önümüzdeki günlerde Microsoft Band'de ve daha farklı cihazlarda. Yani sizi tanıdığı zaman size özel davranan, size özel bilgiler sunan bir yapı. Aslında buradaki gideceğimiz nokta da bu. Örneğin akıllı arabalarda gideceğimiz nokta. Örneğin siz bir yere girdiniz. Bir yere gitmek istiyorsun. Örneğin bir restoran, en yakın restoranı. Telefonunuzdan baktınız ve daha sonra ben buraya gitmek istiyorum dedikten sonra arabaya bindiğinizde o araba sizin kim olduğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi algılayıp ona göre bir navigasyon gösterecek bir yapıya girebilecek ve girecek. Ve bu tamamı dediğim gibi hani bu akıllı telefonlarla birlikte akıllı arabalar, akıllı buzdolapları, akıllı beyaz eşya, akıllı her şey diyebilirsiniz. Bunların tamamı hani tek bir identiteye bağlı olacağınız için merkezi bir sistem kullanması gerekiyor. Ve bunun ismi de hani şu andaki en revaçlı olan cloud. Bizim de cloud ürünümüz olan Azure. Hani buradaki temel nokta bir tane değil, bin tane değil, yüz binlerce değil, milyonlarca cihazın saniyede anlık olarak veri göndermesi anlamına geliyor. Ve bu gerçekten hani çok kıymetli bir nokta. Ve geçmişteki teknolojilerle bunu gerçekleştiremiyorduk. Ve şu andaki altyapılar, teknoloji altyapısı, fiber altyapısı, dediğimiz gibi cloud'un altyapısı sayesinde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Ve önümüzdeki günlerde çok daha fazla detayları görüyor olacağız. Özellikle hani IoT dediğimiz zaman Microsoft'un vizyonu dört başlık altına toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi cihazlar. Aslında bugün IoT Core'dan bahsedeceğim. Ama bu IoT Core olmak zorunda da değil. Aynı şekilde sizin kullandığınız herhangi bir hani Android var, Arduino varsa veyahut da kullandığınız Raspberry Pi üzerinde Raspberry'nin işletim sistemi varsa hani bunlar da size ait. Veyahut da herhangi bir cihaz olabilir. Asansör olabilir, dediğim gibi araba olabilir. Veyahut da evinizdeki herhangi bir akıllı bir sistem olabilir. Bunların tamamı cihazlar bölümüne giriyor. Ve Buradan sonra bu cihazlar aslında şu ana kadar çok fazla hani bu cihazlardan gelen verileri bir yerde toplamıyorduk. Şimdi yaptığımız şey ise şu. Hani buradan gelen cihazlardaki bütün verileri bir bağlantı aracılığıyla bu direkt olarak internete de çıkabilirler ya da bir gateway adını verdiğimiz merkezi bir sistem herhangi bir sensörü kendi üzerinden alıp bir numaralı sensörden gelir veri budur deyip internete de yollayabilir. Bu bağlantı yöntemi Bluetooth'ta olabilir, kendi aralarındaki farklı protokoller olabilir. Dediğim gibi yani buradaki temel amacımız bu cihazlardan verileri alıp bunları bir yere saklamak bu bağlantı aracılığıyla. Diğer nokta ise bunlar birikecek, birikecek, birikecek ve bir veri oluşacak. Hani bu veriler aslında bizim şu anda alışık olduğumuz hani megabaytlar, gigabaytlar değil. Hani terabaytlardan da öte petabaytlar ve zetabaytlar modunda bir dünyaya doğru gidiyor. Aslında bir noktadan sonra şey oluyor. Hani bizim kullandığımız sistemler, sorgular bize çok fazla veri vermemeye başlıyor. Çünkü satırlar, milyarlarca satır bilgi var ve burada nasıl bir insight alacağınızı çok fazla bilemiyorsunuz. Burada da işte yeni bir aracımız geliyor. Analitik tool'lar. Özellikle Microsoft'un Azure'la birlikte sunduğu pek çok analitik servisi var. Mesela örneğin Azure'dan bağımsız Power BI yine bunlardan bir tanesi. Hani pek çok var olan verilerinizi alarak hani bu Big Data olabilir veyahut da kendi hani bir kendinize ait veriler olabilir. Bunların görselleştirilmesi ve farklılaştırılması konusunda böyle bir size imkan sunuyor. Bir diğer nokta ise bizim machine learning yapımız var Azure üzerinde. Yine burada da yine bu var olan verilerinizi yorumlayıp oradan bir anlam çıkartıp bunu hayata geçirebiliyorsunuz. Ve bunun haricinde yine çeşitli şeylerimiz var. Data Lake var, işte yine Azure üzerinde bulunan Hadoop var. Yani Big Data için kullanılan HD Insight ve buna benzer pek çok veri işleme yöntemi var. Hani buradaki temel amaç şu. Hani bu cihazlar veri üretiyor. Bunları çıkartmak ve bunlardaki çıkartım şu mesela. Örneğin bir cihaz var. Her 4 ayda bir bozuluyor hatta belirli bir dönemlerde bozuluyor ama bunu çok fazla bilemiyorsun. Yani yüzlerce cihazınız olduğunu düşünün. Bu dediğim gibi verileri isteyerek hani buradaki cihaz ne zaman bozuluyor? Bunu çıkarımını yapıyorsunuz ve şunu diyorsunuz. Bundan sonraki cihazlar şu tarihte bozulabilir veyahut da bozulacak da diyebiliyorsunuz. Ya bunun gibi sizlere kolaylıklar sağlıyor. Aslında bugünkü session'ın temel amacı şu. Hani hatırlıyorsunuz Satya Nadella da Türkiye'ye geldiği zaman hani oradaki etkinliğimizin başlığı IoT ve Big Data konusuydu. Ve orada da hatırlarsanız aranızda katılamayan arkadaşlar var. O yüzden tekrar edeceğim. Yani çok büyük fırsatlar geliyor. Örneğin 25 milyar dolarlık bir 25 milyar tane birbirine bağlı cihaz olması öngörülüyor 2020 itibariyle Gartner raporuna göre. Aynı şekilde IDC'nin raporuna göre 1,7 trilyon dolarlık bir IoT marketi olacak. Ve bunların %70'i tamamen işi uygulamalar olacak. Yani şu demek, yani siz bir çözüm ürettiniz. Örneğin bankalardaki ATM'lere özel bir IoT çözüm ürettiniz. Bu bir hani yine B2B, yani business to business bir çözüm olacak. Ya da siz bir çözüm ürettiniz Coca-Cola'nın işte bu kola veren makineleri için. Ya bunun gibi pek çok cihazlar olacak. Sağlık sektöründen tutun işte mağazacılığa, daha sonra özel alışverişten tutun dediğim gibi belediyelerin işte akıllı şehirlerine kadar pek çok alan olacak ve burada inanılmaz açıklar var şu anda. Hani benim sizden isteğim hani buralardaki açıkları görüp uğraştığınız projeleriniz varsa yani bunu ürüne dönüştürmek ya da şu anda uğraştığınız bir alan yoksa bu alan üzerinde neler yapabilirim bunu düşünmenizi biraz fazlaca istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir fırsat olacak ve de yani kendinizi geliştirmeniz ve de çok farklı alanlara ilerlemeniz için güzel bir fırsatlardan bir tanesi olacak. Yani Microsoft'un yaklaşımı şu. Herhangi bir cihazdan sizin verilerinizi alarak bu verilerin işlenmesi ve bu işlendikten sonra da sizin hayatınıza gerçekten akıllı bir modda bir hayata sokması. Örneğin şey çok fazla diyorsun, machine learning. Machine learning ile alakalı bütün firmalar konuşuyor. Mesela Facebook konuşuyor, Google konuşuyor, aynı şekilde Microsoft, hatta Tesla sahibi yine Elon Musk da yine aynı şekilde konuşuyor. Ve buradaki temel amaç şu, buradaki cihazların bir noktadan sonra zeki bir hale gelip insanların hata faktörünü en aza indirmek diyebiliriz. Örneğin ekranda gördüğünüz 4 tane büyük örnek var dünya genelinde. İşte mesela ThyssenKrupp mesela en meşhur case'lerimizden bir tanesi. Özellikle burada şu senaryo gerçekleşiyor. Burada farklı kullanımları var. Özellikle asansörler deyince mesela çok büyük rezidanslardaki, çok büyük gökdelenlerdeki asansörleri düşünebilirsiniz. Ve özellikle Asya pazarında inanılmaz yaygınlar. Ve genellikle şöyle bir sorun gerçekleşiyormuş. Bir asansör bozulduğu zaman insanlar aşağı inemiyorlar ve iş yerlerine çıkamıyorlar. Ve genellikle çok büyük bir ölçüde iş kaybına sebebiyet veriyor. Örneğin ben de daha önce İş Bankası'nda çalışırken böyle bir asansör kazamız olmuştu. Ve hani pek çok insan yemeğe inemedi, dışarıya çıkamadı. Ve hatta aşağıdakiler yukarıya çıkamadı. Çok büyük krizlere sebebiyet veriyor. Ve insanların hayatına, çalışma sürelerine etkilerini düşündüğünüz zaman da çok kritik bir noktada. ThyssenKrupp'ta da şu oluyordu. Mesela parçalar bozulduğu zaman hangi parçanın bozulduğunu bilemiyorlar. Hani gelip inceleyip baktıkları zaman da mesela bozuk olan parçanın yanlarında olmadığını, merkezden getirilmesi gerektiğini mesela fark ediyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir iş kaybına sebebiyet veriyor. Daha sonra bu Microsoft'la birlikte çalışarak özellikle Azure'un servisleri kullanarak herhangi bir asansörden veriler canlı olarak Azure üzerine direktman kaydediliyor. Ve bu kaydedilen verilerden şu çıkıyor. Örneğin mesela halatı bozulan bir asansörün mesela içerisinde ne gibi değişiklikler oluyor? Örneğin sarsıntısında mı oluyor yoksa sürtünmesinde mi yoksa sesinde mi? Bunu direktman zaten verilerle kaydediyorlar. Ya da herhangi bir çarkı bozuksa hangi değerleri bozuluyor? Bunu direktman görüyorlar. Ve şununla gidiyorlar. Tersine mühendislikte hangi parça bozulduğunda sensörlerde ne gibi değişiklikler oluyor? Ve bunları yaparak tersine mühendislikle şunu gerçekleştiriyorlar. Önümüzdeki günlerde mesela bu parçalardan, örneğin bu sensörlerden veriler bozuk gelmeye başlarsa şunu diyebiliyorlar. Bu ilgili binadaki ilgili asansör şu tarihte bozulabilir. O yüzden şu yedek parçasını değiştirin. Ve böyle bir dünya. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi otomotivde var, oil and gas tarafında var, aynı şekilde sağlık sektöründe var. Çok fazla örnekleri var. Ya bu örneklere çok fazla girmeyeceğim detaylarını. Bunların detaylarını inceleyebilirsin. Örneğin Londra'daki metro istasyonunda da yine aynı şekilde bunlar kullanılıyor. Ve baktığınız zaman çok büyük bir fırsat da söz konusu. Hani bizim buradaki vizyonumuzsa dediğim gibi Microsoft'un daha çok hani Mobile First, Cloud First adını verdiğimiz, hani önce mobil, önce bulut şeklinde. Yani sizin geliştireceğiniz herhangi bir uygulamanın insanların hayatını fark yaratmasını istiyoruz. Zaten Satya Nadella'nın da dediği gibi hani Windows artık yani sadece desktop'ta ya da sadece insanların masaüstü uygulamalarını açmak için kullanacakları bir platform değil. Her yerde kullanacakları ve gerçekten severek kullanacakları bir platform haline getirmeyi planlıyoruz. Ve burada da en önemli nokta ise cihazlar ve de bulutun birbiriyle çalışabiliyor olması. Ki buradaki yapacağım şeylerde hani çözümlerimizde hani genellikle hani insanların verimliliğini artıracak, iş süreçlerini kolaylaştıracak ve de daha fazla bir kişisel deneyim sunacağı için dediğim gibi hani Cortana ile gittiğiniz yerde tanıması ya da hani size özel verilerin anlamlaştırılıp yani bugün mesela dikkat etmelisin ya da bilmiyorum yemeklerinizi mesela yerken vitaminlerinizi alıyorsanız aldığınız meyvelerden ya mesela hastalığınızı mesela kolunuzdaki Microsoft Band'den kalp atışınızı ya da yapmadığınız hareketler sonucunda ne zaman hasta olabileceğinizi hava durumuyla korele eden bir sistemler bile çıkabilir. Ve açıkçası bunların hepsi mümkün ve bunları da IoT aracılığıyla da gerçekleştirebileceksiniz. Bizim buradaki dediğim gibi amacımız hani backend'ini de ne kullanırsanız kullanın. Yani buradaki anlatacağımız çoğu şey Visual Studio ile derlenerek çeşitli platformlarda çalışabiliyor olacak. Ve buradaki en önemli nokta ise bizim Windows 10 IoT Core'un çalıştığı donanımlar, boardlar diyebiliriz. Hani Windows 10'a baktığınız zaman genellikle hani telefon, tablet hani ve Xbox düşünüyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde yine HoloLens'e de çalışacak ve burada da yine aynı uygulamalar iki boyutlu olarak görünebilecek. Ama en önemli nokta atladığımız kısım ise IoT kısmı. Hani IoT kısmında bizim buradaki Universal Windows Platform adını verdiğimiz yapı aynı şekilde çalışabilir olacak. Hani daha önceden baktığınız zaman hani bu işletim sistemleri hani birbirinden bağımsızdı ve uygulama geliştirmek biraz da her ne kadar C# ile XAML'la yapılsa da yine farklı özelliklerin olduğunu görebiliyordum. Bu 8.1'de biraz daha birbirine yaklaştı ama bizim istediğimiz seviyede olmadı. Ve Windows 10'da bizim yapmaya çalıştığımız şey Xbox'ta olsun, Windows 8'de, Windows 10'da, IoT'de hepsini bir araya getirerek tek bir işletim sistemi halinde çalışabiliyor olması. Ve aynı şekilde hani IoT tarafına baktığınız zaman önceden bizim Windows Embedded CE adını verdiğimiz bir yapımız vardı. Yine aynı şekilde Windows Embedded ürünümüz vardı. Hani bunların artık hepsi tamamen şeyde birleşmiş oldu. Windows'un IoT Core'da birleşmiş oldu. Çünkü hani hepsi farklı farklı cihazlara, farklı farklı platformlara çıkıyordu ve bu sayede de hani merkezi bir sistem yapmış olduk. Yani bu şu anda bunun kıymetini bilemiyoruz ama önümüzdeki günlerde çok çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Yani tek bir yazdığınız uygulamanın bir kiosk üzerine çalışması ya da bir donanım üzerine çalışması ya da PC'de, tablette ya da HoloLens'te çalışıyor olması gerçekten çok çok büyük bir devrim. Ve önümüzdeki günlerde hani bunun detayları da hani giderek de artacak. Hani buradaki dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi her bir platform bizim Universal Windows platform üzerinde çalışacağı için biz bunlara cihaz aileleri dedik. Yani bu cihaz ailelerinde şu oldu. Örneğin IoT ve cihazlar diye bir bölümümüz var. Hani bunun içerisine bizim Raspberry Pi de girebilir, bizim Microsoft Band de girebilir. Aynı şekilde mobil tarafta tabletler, telefonlar, phabletler bunlar içerisine girebilir. Mesela PC'ler ikisi bir aradılar yine bunlar içerisine giriyor. Xbox, Surface ve HoloLens olarak farklı farklı uygulama geliştirebiliyoruz. Aslında bizim yapacağımız şey şu olacak. Siz bir uygulama geliştireceksiniz ve bütün platformlarda aynı şekilde görünecek. Ve bu aynı şekilde görünce için de hani bir kere yazdığınız uygulama update çıkartmanız her yerde çalışıyor olacağı anlamına geliyor. Bugünkü konuşacağımız başlıklardan bir tanesi ise dediğim gibi Windows and IoT Core. Özellikle Raspberry Pi 2 çok fazla meşhur fiyat bazında olmasından ötürü ve yetkinliklerinden dolayı şu anda Windows and IoT Core çalışabiliyor. Aynı şekilde Minoboard var. Minoboard Max da yine aynı şekilde IoT Core çalıştırabiliyor. Ve Dragon Board var. Dragon Board da yine aynı şekilde çalıştırabiliyor. Hani işte işlemcilerine bakacak olursak hani Raspberry direktman ARM tabanlı bir işlemci çalıştırıyor. Minoboard üzerinde de x86 bir işlemci var. Ve Dragon Board'da da Snapdragon bir işlemci var. Hani sizin geliştirdiğiniz uygulamalar hani farklı farklı şekillerde de çalışabilecek ki az sonra da onların detaylarına giriyor olacağım. Sunumun başında da belirttiğim gibi robotistan.com'dan bir başlangıç paketi alabilirsiniz. Ya da herhangi bir Raspberry Pi 2 alıp üzerine Windows 10 IoT Core'u kendiniz kurabilirsiniz. Ve istediğiniz sensörleri kullanabilirsiniz. Bugün biraz da hani bunların detaylarına giriyor olacağız. IoT Core'u nereye konumlandıracağız diye düşünüyorsanız özellikle dediğim gibi geliştirdiğiniz ürünlerin prototipini çıkartıp çalıştırmasının haricinde bunların Microsoft'un ürünleriyle birlikte çok sağlam bir şekilde çalışıyor olması. Örneğin bizim Azure tarafına otomatik olarak bağlanıp oradaki bağlanan uygulamanın aldığı verileri direktman Azure'a atması mesela çok çok kıymetli bir özellik. Bu da yine bunlardan bir tanesi. Aynı şekilde kurumsal bir çözüm istiyorsanız kesinlikle Windows kullanmalısınız. Çünkü normalde sizin geliştirdiğiniz IoT cihazlar, IoT gateway'ler hani birbirinden bağımsız ve de yönetilmesi gerçekten zor olan platformlar. Hani Windows'un IoT Core aracılığıyla da siz normal PC'yi nasıl yönetiyorsanız, nasıl güncelliyorsanız yine aynı şekilde bu da gerçekleşebiliyor. Yani bir cihazınıza bağlanmak istiyorsanız yine PowerShell'i kullanarak onun kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte normal PC'de yapabildiğiniz gibi yine aynı şekilde bağlanabiliyorsunuz. Buradaki nokta ise şu, özellikle IoT Core'la birlikte siz yani ücretsiz olarak uygulamanızı geliştirebileceksiniz. Yani işletim sistemine ücret ödemenize gerek yok. Ve buradaki işletim sistemi ARM ve x86 üzerinde çalışabiliyor. Özellikle Universal App desteği olacağı için bunun üzerinde hani Win32 uygulamaları çalışmıyor. Bunun haricinde hani işlemci RAM hani gerçekten çok düşük düzeylerde ve hani giderek de hani düşürmek için çalışmalar devam ediyor ve yeni cihazlar da geliyor gün geçtikçe. Ve bunun için hani ayrıca bir Windows sertifikasyonunuza gerek olmadan direktman kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Yani temel bağlantısına bakacak olursak hani dediğim gibi Windows 10 evet orada güvenlik çok önemli. Hani bağlantı yöntemleri normal hani bildiğimiz klasik Windows'ta ne yapıyorsanız yine aynı şekilde yapabiliyoruz. Ve üçüncüsü de Windows'un gücü ve bunu da zaten demomuza da görüyor olacağız. Modern uygulama gelişiminde de ve özellikle IoT tarafında yani bildiğiniz gibi hani çeşitli yöntemler var ve hani ekranda gördüğünüz gibi Hani çeşitli diller kullanabiliyorsunuz uygulama geliştirmek için, çeşitli UI frameworkları kullanabiliyorsunuz ya da API ve çeşitli geliştirme araçları kullanabiliyorsunuz. Buradaki geliştirdiğiniz ürünlerse 3 farklı versiyonda çalışabiliyor. Windows 10 IoT Core dediğim zaman bu sadece hani ücretsiz olan ve internetten indirebildiğiniz temel ve basic çözümü dili diyebilirim. Hani buradaki temel nokta universe, özellikle şunu çokça görmüşsünüzdür. Mesela bir kameranız var veyahut da bundan önce hani Wi-Fi dongle'ınız varsa Raspberry Pi 2'ye taktığınız zaman mesela şunu görmüşsünüzdür. Raspberry Pi 2 tanımamıştır. Veyahut da sizin PC'nizde çalışan herhangi bir hani driver olan USB ile bağlanan bir cihaz Raspberry Pi'ye taktığınız zaman, yani o da Windows, burada da çalışmalı diye beklediğiniz zaman mesela orada çalışmamıştır. Bunun sebebi tamamen hani izole bir işletim sisteminin olması ve işletim sistemi çekirdeğinin olması. Ve çok küçük bir cihazdan bahsediyoruz. Buradaki performansı, hani çalışma yöntemi hani tamamen normal klasik desktop'tan farklı. Ve ekranda gördüğünüz gibi hani gerekli özellikler var. x86 ARM, yani Minoboard'da, Raspberry Pi 2'de ya da Dragon Board'da çalışabiliyor. Ve hani normal bizim alışık olduğumuz klasik masaüstü arayüzü maalesef yok burada. Ve burada sadece sizin geliştirdiğiniz bu uygulama ve onun çalışması şeklini özetleyebiliyoruz. Bunun haricinde Windows 10 IoT Mobile Enterprise diye bir sürümümüz var. Özellikle hani barkod okuyucu cihazları görmüşsünüzdür. Özellikle kurumsal anlamda kullanılan cihazlarda. Ve de aynı şekilde pek çok kuryenin elinde direktman bu cihazları görmüşsünüzdür. Hani bu cihazların üzerinde çalışan versiyon ismi ise Windows 10 IoT Mobile Enterprise diye geçiyor. Bu da yine ARM tabanlı çalışıyor. Özellikle kendisine ait yine telefondaki Windows Phone'daki arayüzün bir benzer bir arayüzü var. Ve bunun üzerinde de yine Universal App'ler çalışıyor. Driver'lar olabiliyor ve aynı şekilde RAM ve diğer detaylar da burada mevcut. Bunun haricinde Windows 10 IoT Enterprise'ımız var. Bu özellikle kurumsal uygulamalar için çok çok kıymetli bir sürüm diyebilirim. Bundan önceki ismi de zaten hani Windows Enterprise'daki bu Windows Embedded diye geçen hani bizim Windows versiyonumuzu. Buradaki versiyonu ise ekranda gördüğünüz gibi hem masaüstünde görebiliyorsunuz normal klasik Windows'ta kullandığınız gibi, hem de aynı şekilde Universal app'leri çalıştırabiliyorsunuz. Özellikle Win32 uygulamalarınız varsa, masaüstü uygulamalarınız bunun üzerinde de çalışabiliyor. Örneğin banka ATM'lerinde görmüşsünüzdür. Çoğunda Windows çalışıyor. Ve onların çoğu Windows 10 IoT Embedded olan versiyonu. Ve şu anda bunları işte IoT Enterprise'a geçirecek bir konuma doğru geçebiliyoruz. Yani buradaki temel kilit şu, her üçü içinde. Normal kullandığımız klasik masaüstündeki işletim sistemleri 24 saat sürekli böyle elektrik alarak çalışan işletim sistemleri ya da cihazlar değil. Hani buradaki cihazlar buna alışık ve kapandığı zaman tekrar açılarak tekrar içerisindeki verileri ayağa kaldırma gibi bir özellikleri mevcut. Ve hani buradaki cihazlar aracılığıyla da ya dediğimiz gibi yine kurumsal kullanımları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bunların üzerine de zaten hani Windows'taki yaşadığınız hani güvenlik deneyimi olsun, yönetim deneyimi olsun, uygulama gelişme deneyimi, update deneyimi hepsi yine aynı şekilde devam ediyor olacak. Tekrar özetleyecek olursak hani IoT Enterprise daha çok böyle kurumsal anlamda, örneğin post cihazlarında ya da sağlık anlamında kullanılan mesela MR cihazlarında ya da kiosklarda ve buna benzer ortamlarda çalışabiliyor ve bunu direktman konumlandırabiliyorsunuz. Ve bunun üzerine Win32 uygulamaları, masaüstü uygulama ve Universal App'ler direktman çalışabiliyor. Diğeri de handheld cihaz adını verdiğimiz cihazlar üzerinde çalışan Windows 10 IoT Mobile Enterprise sürümü. Bu Enterprise sürümü üzerinde de ekranda gördüğünüz gibi herhangi barkod okuyucu veyahut da buna benzer cihazlar olabiliyor. Bunun üzerinde de direktman Universal App'ler çalışıyor sadece. Ve bu da hani gerçekten hani çok önemli özelliklerden bir tanesi. Hani son olarak da Windows 10 IoT Core, ki bugün bahsedeceğimiz noktalardan nokta bu. Windows and IoT Core'da da hani sizin geliştirdiğiniz herhangi bir Universal App uygulaması otomatik olarak burada çalışabilir olacak. Ve bu ücretsiz. Bir de bunun Windows and IoT Core Pro versiyonu çıktı. Özellikle buradaki geliştirdiğiniz çözümü ticari bir çözüm haline getirmek isterseniz de hani bunu da kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi de bunu şu anda ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Sorularınız varsa MSN'de yeni bir başlık açtık Windows IoT adı altında. Buraya giderek sorularınızı sorabilirsiniz. Yani danışmak istediğiniz bir nokta varsa veya hatta daha önce birilerinin başına bir herhangi bir sorun geldiyse ekranda gördüğünüz linki direktman görebilirsiniz. Özellikle bugün anlattığım bu sunumdan sonra sorularınız varsa oraya sorarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ben MVP'ler ve aranızdan bazı MSP arkadaşlar da direktman burayı takip edip bunlarla ilgili bunları cevap veriyoruz. Ve genellikle günübirlik sorularınızı, cevaplarınızı buradan alabilirsiniz. Dediğim gibi bugün Windows 10 IoT Core nasıl çalışır bundan biraz bahsettim ve detayları nelerdir ve nerede ne kullanmalıyız bunları direktman sizlere sundum. Şimdi de isterseniz hani buna başlamak için yani uygulama gelişmeye başlamak için neler gerekli buna birlikte göz atalım. Özellikle Windows 10 IoT Core dediğim gibi Raspberry Pi cihazını aldıktan sonra hani bu ekranı robotistan'dan da alabilirsiniz ya da SAM ya da farklı platformlardan bir Raspberry Pi 2 alıp üzerine Windows 10 IoT Core da kullanabilirsiniz. Bunun için temel bir adresimiz var. Windows onDevices.com isminde. Bu Windows On Devices şunu sağlıyor. Sizin geliştireceğiniz IoT projeler için bütün bilgileri bulmanızı ve çeşitli kaynakları, çeşitli örnekleri bulmanızı sağlayan bir yapı. Ki burada gördüğünüz hani Adafruit başlangıç paketi bizim az önce gösterdiğim Robotistan'daki paketin aynısı. Ve burada örneğin Get Started dediğiniz zaman IoT tarafında sizlere hangi tool'ları kurmanız gerekli bunlardan bahsediyor. Örneğin Visual Studio 2015'in olmasını ve Windows 10'un SDK'sının olmasını söylüyor. Özellikle bunların adım adım buradan indirebilirsiniz ki çoğunuz zaten hani uygulama geliştiriyorsunuz. Ve hani burada baktığınız zaman size ihtiyacınız olacak nokta yani cihazınızı aldıktan sonra yeni bir setup şeyimiz başlıyor. Dashboard'umuz var. Bu dashboard'u indirebilmek için işte Windows 10 IoT Core Dashboard diye geçiyor. Buraya tıklayarak indirebilirsiniz ki az sonra onu göstereceğim. Sağ tarafta gördüğünüz screenshot'ı. Ve burada örneğin elinizde Raspberry Pi 2 varsa ya da Minoboard varsa bunları seçebiliyorsunuz. Ya da sizin bir Arduino'nuz varsa hani bu Arduino Shield olarak kullanarak bunu sizin bu Raspberry cihazınıza bağlamanız mümkün. Ya da var olan herhangi bir Windows cihazı da hani az önce bahsettiğim gibi IoT Mobile olarak da kullanmanız da mümkün. Şimdi burada seçeceğiniz nokta mesela Raspberry Pi 2'yi seçtikten sonra hani nasıl kurulumunu yapacağını size direktman anlatıyor. Özellikle az önce gösterdiğim o dashboard indirdikten sonra size bir ISO oluşturmanız ve bu ISO'yu kurmanıza yardımcı oluyor. Ve ekranda gördüğünüz gibi hani board'un üzerinde çeşitli girişlerimiz var. İşte Ethernet girişi var. Aynı şekilde hani HDMI direktman çıkışı var. Ve burada gördüğünüz gibi elektrik girişi var, SD kart girişi ve çeşitli pinlerimiz var üzerinde. Hani bu pinler aracılığıyla da hani herhangi bir sensörü bağlayarak uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Üzerinde bir seri port ve aynı şekilde de gördüğünüz gibi bir ses kulaklık çıkışı da var. Ve Windows 10 IoT Core'u açtığınız zaman ekranda gördüğünüz gibi bir arayüze karşılıyor sizi ki az sonra göstereceğim bunu. Ve de hani gördüğünüz gibi PowerShell ile bağlanarak da bunları yönetebiliyor olacaksınız. Bunun haricindeki örneklere gireceğim. İsterseniz birlikte bir göz atalım. Şu anda bulunduğum ortamda biraz şey sıkıntım var. Setup sıkıntım var. Şu anda ofisten sizlere sesleniyorum. Şu anda gördüğünüz gibi Raspberry Pi cihazım şu anda internete bağlı ve şu anda internette olduğum için şirket internetinde olduğum için hani Visual Studio'da bağlanmakta biraz sıkıntı yaşadım. Onunla ilgili de detayı size vereceğim. Ve şu anda gördüğünüz gibi bir üzerinde röle var. Hani bu röle aracılığıyla da gördüğünüz gibi sağ ve sol ışıklar yanıyor. Aslında bu rölenin kenarına şey bağlandığım zaman buradaki girişlerini herhangi bir elektrik çıkışı bağladığım zaman Ben buradan otomatik olarak bir ışığı açıp kapatabileceğim ya da herhangi bir cihaza elektrik gidip gelmesini sağlayabileceğim. Mesela şu anda gördüğünüz gibi ekranı bağlamadım. Şu anda HDMI boş duruyor. Bir internet bağlantısı var. Bunun haricinde de çeşitli kurduğum şeyler vardı. Donun ekranda gördüğünüz gibi sensör ve bu ultrasonik mesafe algılayıcı sensör. Bunları direktman görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu internete bağlayarak otomatik olarak şey yapmaya çalıştım. Bu cihazı yönetmeye çalıştım. Ve yaptığım şey şu. Hani dashboard uygulamamız. Ekranda gördüğünüz gibi Windows'dan IoT dashboard diye geçiyor. Şu anda uygulamam açılacak. Ve bu açılan gördüğünüz gibi cihazımı şunu yapıyorum. Öncelikle sizin hani bağlı olan cihazınızın olup olmadığını direktman buradan gösteriyor. Ve mesela şu anda gördüğünüz gibi benim var olan bağlı bir cihazım geldi. Hani bu bağlı cihazımın direktman IP'sini görebiliyorum. Ve de buraya tıkladığım zaman onun portalına gidebileceğim yönetebilmek için. Ki az sonra da orayı göstereceğim. Ondan önce eğer daha doğrusu boş bir cihazınız varsa ve işletim sistemi kurmadıysanız hani buradaki cihazı seçerek örneğin şunu yapabiliyorsunuz. Hani Setup My Device dediğiniz zaman şu anda SD kartım takılı değil. Ama SD kartım takılı olduğu zaman burada hangi SD kartın takılı olduğunu gösterecek bilgisayarınıza ve şunu diyeceksiniz. Ben Raspberry Pi 2'nin en son versiyonu kullanmak istiyorum veyahut da herhangi bir spesifik versiyonu kullanmak istiyorum dediğiniz zaman ekrandaki bu drop-down'dan seçerek ilgili İşletim sistemini sizin yerinize SD karta kuruyor. Ve accept deyip download install dediğiniz zaman sadece size bir ekran açıyor ve o ekran üzerinden de kurulumları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve hani güzel özelliklerden bir tanesi ise zaten hani burada cihazın bağlı bunu görebiliyor. Ve şunu görebiliyorsunuz. Hani benim ekranımda testleri gerçekleştir diye bir seçenek var. Ve bu testleri gerçekleştirmek için mesela bir tane örnek var. Örnekte de bu Raspberry Pi üzerinde bulunan bir tane ışık var. Ve bu ışığın açıp kapanmasını sağlayan bir yapı. İsterseniz sizlere hani direktman ona bağlanarak onu göstereyim. Ve bu sayede de cihazınız bağlı mı değil mi bunu görebileceksiniz. Şu anda Raspberry Pi açıksa açık olduğunu gösteren bir tane ışığınız var. Hani bu ışıkla birlikte hani şu anda yapacağım şey ekranda göreceğiniz gibi bunu yan tarafa almak istiyorum şu şekilde. Ve aynı şekilde buradaki gördüğünüz Hello Blink uygulamasını çalıştıracağım. Ve burada gördüğünüz gibi hani birden fazla cihazınız varsa bu birden fazla cihazı bağlayıp direktman çalıştırabileceksiniz. Örneğin şu anda Deploy and Run dedim. Şu anda yapacağı şey gördüğünüz gibi iki ışık da yanmaya başladı şu anda. Ve bana bir tane şey açtı burada. Web arayüzü açtı. Ve şunu yapıyorum. Şu anda direktman yanan ışığımı belirli aralıklarla yanıp sönmesini isteyeceğim. Ve mesela şu anda 300 milisaniyede gördüğünüz gibi yukarıdaki ışığı yanıp yanıp sönmeye başladı. Ve ben bunun toleransını, bunun aralığını değiştirdiğim zaman gördüğünüz gibi daha hızlı yanıp sönmeye başladı. Daha da hızlı şeklinde devam ediyor. Umarım ekrandaki frame'lerden görebilirsiniz. Yani insi bunu biraz yavaşlatırsam iyi olur. Mesela gördüğünüz gibi de bunu görebileceksiniz. Ve buradan da otomatik durdurduğunuz zaman yine aynı şekilde devam ediyor olacak. Hani bu gerçekten hani güzel bir özellik. Buradan test edip başlayabileceğiniz bir ortam anlamına geliyor. Daha sonra bunu yaptıktan sonra sizin herhangi bir örneğiniz varsa, herhangi bir nasıl diyeyim, buradaki gördüğünüz gibi donanımlarınız varsa, sensörleriniz varsa bunları bağlama aşamasına geçebilirsiniz. Buradaki kritik noktalardan bir tanesi de şu. Özellikle Raspberry'nin üzerindeki bu çıkışların ne olduğunu ve ne anlama geldiğini görebiliyorsunuz. Örneğin hani 5 voltluk powerlar yine aynı şekilde burada var. Daha sonra buradaki çeşitli işte topraklama hatları var, grantları görebiliyorsunuz. Bunun haricinde buradaki çeşitli GPIO'lar var. GPIO'nun da açılımı General Purpose Input Output şeklinde geçiyor. Yani siz buraya herhangi bir sensörün kablosunu bağlayarak oraya ya veri gönderebilirsiniz ya da veri alabilirsiniz. Ya bunların detaylarına zaten az sonra giriyor olacağız. Bunun haricinde yani basit bir gördüğünüz gibi hani LED açıp yakma demosu nasıl olur ilgili bir direnç ve hani LED ile birlikte Raspberry Pi'ye bağladığınız zaman hani bu uygulamayı nasıl derleyeceğinizi adım adım gösteriyor. Özellikle hani buradaki nokta hani remote machine ne bağlamanız. Hani buradaki yapacağınız şey şu. sizin cihazınızı hani Wi-Fi üzerinden ya da Ethernet kablosu üzerinden aynı network'teki bir ağ bağlamanız gerekiyor. Ve o ağ bağladıktan sonra zaten cihazınızı kendisi otomatikman görebiliyor. Ve otomatikman gördükten sonra siz bunu şey diyebiliyorsunuz. Benim cihazımı direktman remote debugging olarak ortam olarak gör ve ben buna uygulama göndermek istediğinde gönderebileyim şeklinde. Ve buradaki örnekleri yazdığınız zaman otomatik olarak sizin uygulamanız gidiyor olacak. Ve burada baktığınız zaman en önemli nokta ve bütün uygulamalarda şunu göreceksiniz. Bir timer var. Ve bu timer aracılığıyla siz sürekli bir sensöre ya veri göndereceksiniz ya da veri alacaksınız. Burada gördüğünüz gibi her timer'ın tiki attığı zaman özellikle pin value olarak şunu göstermiş. Hani GPIO ve pinde bir high diye bir değer vardır. Bir de low diye bir değer var. Özellikle elektrik gönderip aldığınız zamanki değerlere tekabül ediyor. Yani örneğin elektrik gönderiyor musunuz? Alıyor musunuz? Kesiyor musunuz? Bunu direktman gösteriyor. Ve buradaki gördüğünüz gibi hani ekrandaki sizin uygulamanızdaki arayüzü güncellerken aynı şekilde hani sizin o ilgili tanımladığınız GPIO pin valüsünü değiştiriyor. Tam tersine geçiriyor ve ışığı açıp kapamanıza yardımcı oluyor. Ve bunun haricinde de hani çeşitli hataları varsa direktman onları görebiliyorsunuz. Ve burada da nasıl tanımlandığını görebiliyorsunuz ilgili pinin. Hani burada da gördüğünüz gibi hani bir LED pini olduğunu, o LED pinini direktman değerinin ne olduğunu direktman yukarıda tanımlanmış bir şekilde geliyor ve değerini vererek otomatik olarak bunun yanıp sönmesini direktman sağlayabiliyorsunuz. Hani bu en basit örneği. En basit örneğini buradan hani yapabileceğiniz gibi aynı şekilde karmaşık örneklerde yine buradan hani Projects altında görebilirsiniz. Hani Projects altında da şunu yapıyor. Size bu platform kullanılarak geliştirilmiş çeşitli örneklerin bulunduğu bir platform sunuyor. Hexer.io hani gerçekten hani güzel örneklerden bir tanesi. Hani buraya giderek örneğin sizin herhangi bir şeye ihtiyacınız var. Mesela ne diyelim? Mesela sıcaklıkla alakalı bir şey yapacaksanız örneğin weather'la alakalı bir şey. Mesela weather diye arattığınız zaman hani size hani weather'la ilgili çeşitli örnekleri getirecek. Yani örneğin çeşitli sensörleri kullanarak yaptığınız ürünleriniz varsa, çözümleriniz varsa onları bulabileceksiniz. Hani buradaki en güzel nokta ise şu, örneğin rastgele bir örneğe gireceğim şimdi. Hani buradaki örneğe girdiğiniz zaman size şunu sağlıyor. Hani bunun nasıl kurulduğu, içerisinde ne gibi detaylar ne olduğu. Örnek kodları sizlerle paylaşmakla birlikte hani bunun varsa bir devre çizimini direktman size gösteriyor ve ekranda gördüğünüz gibi. Bu devre çizimin üzerinde mesela hangi kartlar var bunları direktman görebiliyorsunuz. Hani bunu Türkiye'deki işte lokal sitelerden de alabilirsiniz buradaki portları. Örneğin direnç.net ya da dediğim gibi SAM ya da Robotistan gibi sitelerden de bunları bulabilirsiniz. Hani bu hani gerçekten sizlerin test etmeniz, öğrenmeniz ve farklı projeler için ilham almanız için çok kıymetli bir platform diyebilirim. Ve dediğim gibi bunun içerisinde binlerce örnek var. Hani sizlere tavsiyem örneğin home automation ile ilgili bir şey mi yapmak istiyorsun? Buradan direktman hani home diye aratıp direktman home automation ile ilgili örneklere bakın. Hani bunlarla ilgili ne gibi farklılaştırma yapabilirsiniz, ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz, bunları inceleyin. Ve bunu yaptıktan sonra da dediğim gibi yani bir sonraki aşamada kendi projenizde nasıl bunu entegre edebilirsiniz ve farklılaştırabilirsiniz. Bunun gibi detaylara inmenizi çok çok tavsiye ederim. Ki buradaki bizim geliştireceğimiz platform da zaten hani bizim aşina olduğumuz Universal Windows platform. Hani aslında Windows 10 uygulama geliştirerek ya da bu platforma sahip olarak şu yetkinliği sağlamış oluyorsunuz kendinizde. Bir platform aracılığıyla hem isterseniz IoT developer olabiliyorsunuz, isterseniz mobil uygulama geliştirici, isterseniz de masaüstü uygulama geliştiricisi. Önümüzdeki günlerde de holografik uygulama geliştiricisi de olabilirsiniz. Yani hepsi tek bir platform sayesinde sağlanmış oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem hani şu anda hani sıfırdan bir uygulamaya başlayıp hani aklınızdaki fikirleri kesinlikle yapın derim. Bu arada bizim de bu msn.com.tr'de yayınlanan çeşitli uygulamalarımız var. Hani sizin de geliştirdiğiniz uygulamalar hani direktman burada da yani pek çok kişiye, pek çok kullanıcıya da ulaşabilir. Özellikle hani eksik olduğunu düşündüğünüz app'ler varsa direktman bunları kullanarak da geliştirip beni haberdar edebilirsiniz. Hani burada yaptığım şey çok basit. Yani ben burada normal Universal App'i seçip devam ediyorum. Ve yapacağım şey şu, hani arayüz tasarım olsun, diğer detaylar olsun, hepsi normal. Hani desktop ve telefon için nasıl geliştiriyorsam burada da aynısı geçerli. Hani buradaki kritik nokta, hani bazen bu IoT sensörlerde arayüz kullanmayabiliyorsunuz. O da tamam. Hani arayüz koymak zorunda da değilsiniz. Mesela arayüzsüz bir şekilde arka planda çalışan bir yapıda yapı haline de getirebilirsiniz. Burada göstereceğim nokta şu. Main page'in içerisine gittiğiniz zaman hani ana sayfanın tasarımını görebileceksiniz şimdi. Bu yüklendikten sonra mesela gördüğünüz gibi PC ile birlikte burada çeşitli arayüzler var. Örneğin 4 inçlik bir arayüzde nasıl görünür ya da 10 inçlik bir IoT cihazda benim arayüzüm nasıl görünmeli? Bunu direktman görebiliyorum ya da 42 inçlik çok büyük bir arayüz var. Hani bunun üzerinde benim uygulamam nasıl çalışacak? Hani burada direktman test edip bunları gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Ve buradaki kritik nokta ise şu. Örneğin aklınıza şu gelecek. Hani ben buradaki Raspberry Pi üzerindeki o GPIO adını verdiğiniz bacaklara bağlanmak istiyorum ama bunlar mesela PC'de ve telefonda yok. Bunu nasıl tanımlayabilirim veyahut da bunu nasıl farklılaştırabilirim diye soru aklınıza geliyorsa bununla ilgili extensionlar bölümü var. Extensionlar bölümünde özellikle Windows 10 Universal Platform uygulama geliştirme şeyimiz olacak, session'ımız olacak. Orada daha detaylı bir şekilde gireceğim. Hani buradaki yaptığınız şey şu olacak. Yani siz eğer IoT geliştirmek istiyorsanız hani GPIO var olan uygulamanın üzerine IoT GPIO'larını erişebileceğiniz IoT extension'ı ekleyebiliyorsunuz. Veyahut da siz hani mobil tarafta örneğin SIM kartın özelliklerini ya da telefon üzerinde bulunan bu SIM bar adını verdiğimiz yukarıdaki bara erişmek istiyorsanız ya da onun rengini değiştirmek ya da kapatmak istiyorsanız bunun için de Windows Mobile Extension'ları indirmeniz ya da desktop için ya da farklı şeyler için yine aynı detaylar gelecek, hatta önümüzdeki günlerde de Xbox gelecektir. Yani buradaki temel nokta şu. Minimum versiyonu seçmeniz çok önemli. İşte 10.000, işte 240 bizim bu Windows 10'un ilk çıktığı versiyonu. 10.580 de bizim bu Kasım ayındaki çıktığımız update. Hani buna göre minimumu seçerek hani hedeflediğiniz uygulamayı otomatikman çalıştırabilirsiniz. Ve bunu seçtikten sonra da zaten bizim hani farklı bir şeyimiz var. Yani bu GPIO'lara erişmek için farklı kütüphanelerimiz var, farklı referanslarımız var. Hani bunlara da erişebilmek için özellikle devices.gpio adresinden girebiliyorsunuz. Örneğin onu şuradan gireyim. Örneğin burada işte using pardon windows.devices.gpio dediğiniz zaman evet, mobile extension eklemişiz. Mobile extension'ı kaldırıyorum. Buraya yeniden add referans diyorum. Ve add referans dedikten sonra da dediğim gibi IoT'nin mesela 240 ekledim buradaki IoT extension'ı. Ve bunu ekledikten sonra da hani az önceki yaptığım şeyi tekrar yapacağım. İlk başta derliyorum. İlgili paketleri indiriyor ve IoT GPIO dediğim zaman gördüğünüz gibi ve aynı şekilde All Join diye başka bir yapımız var. Veyahut da I2C ya da diğer şeylerde direktman buradan görebiliyorsunuz. Aslında sizin buradaki donanıma erişmeniz için erişmeni sağlayacak pek çok detayı da buradan görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra da zaten GPIO tanımladıktan sonra da hani ilgili bacağını tanımlayıp hani o ilgili bacaktaki detayları direktman verebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi timerları vererek de bununla ilgili detaylara da girebileceksiniz. Şu anda ben Visual Studio'dan direkt bağlanamadığım için cihaza sizlere farklı bir yöntemini göstereceğim. Mesela az önce dashboard'dan bahsetmiştik. Yani cihazlarımı görebildiğinden bahsetmiştik. Aynı şekilde ben burada bu Open Device Portal dediğim zaman bana şunu sağlıyor. Benim buradaki Raspberry Pi cihazımı yönetebilmem için çeşitli yöntemler sunuyor. Bunlardan bir tanesi cihazın ismini değiştirebilirim. Bu MinWinPC olan default olarak gelen yapıyı. Aynı şekilde bunun içerisinde bir şifresi var. O şifresini değiştirebilirim ya da buradaki saat dilimini değiştirebilirim. Bunun haricinde Home bölümü var. Bu az önce bulunduğum. Onun haricinde Apps bölümüne geldiğim zaman aslında bizim için kritik nokta bu olacak. Hani sizin deploy ettiğiniz veyahut da deploy etmek istediğiniz bir paketiniz varsa otomatik olarak buradan direktman seçip yükleyebilirsiniz. Sizin yapacağınız nokta ise şu olacak. Özellikle uzaktaki cihazlarınıza hani bir şey deploy etmek istiyorsanız bu arayüzü de kullanabilirsiniz ve aynı şekilde de PowerShell de kullanabilirsiniz. PowerShell'den de bağlanarak herhangi bir application'ı deploy edip oradaki application'ı hani başlangıç uygulaması olarak belirtebilirsiniz. Ve buna benzer detaylar da görebilirsiniz. Şu ana kadar açılmış çalışan arka plandaki uygulamaları görebileceğiniz çeşitli detaylar ekranda görebiliyorsunuz. Örneğin hani benim oluşturduğum bir uygulama vardı, App IoT. O şu anda mesela sizden önce deploy edip test etmiştim. Burada görebiliyorum. Aynı şekilde diğer default olarak gelen uygulamalar var. Bunları direktman görebiliyorsunuz. Ve hatta siz buradan herhangi bir uygulama paketini seçerek özellikle mesela az önce buradan yapmıştım. IoT app'in application bundle'ını buradan seçip daha sonra sertifikasını yine aynı şekilde hani buradan seçip sertifikasını seçiyorsunuz ve sertifikasını seçtikten sonra özellikle dependency bölümü çok önemli oluyor. Dependency bölümünde ise şuradan tekrar geleyim. Dependency bölümüne gelerek ARM'ı seçmeniz gerekiyor ve bu ARM'ın içerisindeki kullandığınız çeşitli framework'ler varsa .NET framework'lerin detaylar örneğin Core Runtime gibi bunu seçerek bunu direktman ekliyorsun ve ekledikten sonra da hani başarılı bir şekilde uygulamanız buradaki listede görünebiliyor. Ve hani buradaki hangi uygulama hangisiydi diye merak edecek olursanız da örneğin Visual Studio'nun içerisine gittiğiniz zaman mesela benim bu App 6 değil de mesela App 6'da da gösterelim. App 6'yı ben eğer deploy etmek istersem ki istersen bir deploy edelim bunu. İçerisine hiçbir şey koymadık ama derleyerek en azından nasıl yüklenebildiğini görelim. Mesela şu anda derliyorum. Ve bu paket bölümünden az sonra bahsedeceğim. Ben şimdi bu derlediğim projemi bir tane store paketi oluşturacağım. Create a package. Bunu lokalde test edeceğim için bir store account'ına bağlamama gerek yok. Şu anda sadece Raspberry Pi üzerinde deneyeceğim için ARM'ı seçiyorum. Hani ARM için geliştirecek. Ve burada gördüğünüz bu paket ismi işte 87 E6 diye devam eden paket ismi benim burada seçip yükledikten sonra görünecek olan arayüzüm diyebilirim. Ve bundan sonra hani bir diğer örneğe geçeceğim. Bu paketi oluşturup yükledikten sonra hani az önce size gösterdim o röle örneği vardı. O röledeki işte ışığı sağ ve solu nasıl yakabiliriz ve ben oradaki verileri Azure atıyorum ve oradaki Azure'u nasıl kullanabiliriz bundan bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi hani bu app paketini oluşturduk. Bu app paketinin app6 isminde bu web arayüzüne gidiyorum şimdi. Web arayüzüne gittikten sonra da bu ilgili adresi gidip app bundle'ımı alıyorum. Daha sonra dediğim gibi buradaki sertifikamı alıyorum. Aynı şekilde Dependencies bölümüne giderek öncelikle bu .NET Core alıp tekrar Add Dependency diyorum ve buradan da bu VC Library'e ekliyorum. Ve bunu ekledikten sonra ben burada Go dedikten sonra buradaki benim uygulamamı otomatik olarak Raspberry Pi üzerine deploy edecek. Az önce gördüğünüz gibi hepsini yükledi. Şimdi de kurulumunu gerçekleştiriliyor. Kurulumunu gerçekleştirdikten sonra direktman burada done diye bir yazı yazacak ve bu done yazısı evet geldi şimdi. Bu geldikten sonra da hangi uygulama benim uygulamam olduğunu da otomatikman buradan görebileceğim. Az önce hatırlarsanız 8, 7 işte E6 diye devam ediyordu. Direktman benim uygulamam da burada görünebiliyor. Ve ben bunu seçip şey diyebiliyorum. Şu anda bu uygulamayı başlat ya da bu uygulamayı sürekli cihazım açıldığı zaman en başta gelsin diye set default olarak seçebiliyorsun. Yani siz bu uygulama açtığınız zaman Raspberry Pi her açılıp her kapandığında otomatik olarak buradan da açılabiliyor. Şimdi benim yapacağım şey şu. Benim bir tane uygulamam vardı. Bu IoT az önce mesela gösterdiğim IoT app'im vardı. Hani bu uygulamanın gördüğünüz gibi paket ismi 4FA4 diye geçiyor. Ben buna şey diyebiliyorum. 4FA4'ü hemen başlat diyebiliyorum. Ve başlat dediğim zaman şu anda cihazım bağlanıyor. Ve az sonra da evet şuradan da ben size kamerayı tekrar açarak göstereyim. Ve şu anda da Raspberry Pi cihazım üzerinde rölenin açılıp kapandığını ve hani sağ ve sol ışıkların yandığını görebiliyorsunuz. Ve bu sağ ve sol ışıklarda her birisine şunu yapıyor. Ben bunu şey dedim, hani her aralıkta bir sensörden veri okuyormuşum gibi farz edip mesela buradan bir random bir değer ürettim her sağ ve sol ışık yandığında. Ve bu her sağ sol ışık yandığı zaman Azure'a buradaki verileri gönderiyorum. İsterseniz buna gelin birlikte bakalım. Bunun örneğini göstermek için bu uygulamayı kapatıyorum. Hep IoT isimli bir projem vardı. Hani burada da şeyi görebileceksin. Oradaki bacaklar aracılığıyla nasıl cihazımıza ulaşabiliriz. Bu arada şeyi de göstermekte de fayda olabilir. Raspberry Pi üzerinde bu rölenin çıkışlarındaki işte bu ground'ı, işte o elektrik aldığı nokta ya da diğer işte bu verileri taşıdığı kabloları gördüğünüz gibi Raspberry Pi'deki hani çeşitli farklı noktalara bağlı. Örneğin burada gördüğünüz gibi güç kablosu var, ground'ı var, yine aynı şekilde hani bu verileri taşıdığı bu yapılar var. Ve burada gördüğünüz gibi hepsini otomatik olarak hani görebiliyorsunuz ve şu anda bağlı bir şekilde çalışıyor zaten. Ve şimdi yapacağım şey ise hani buradaki bacaklara nasıl eriştiğim ve bunun detaylarına nasıl girdiğim konusu. Tam ekran yaparım. Bunun ekranı zaten olmadığı için ekran koymadım buraya. Sadece şey koydum. Bir yazı koymuşum içerisinde, main page içerisinde. Buradaki tek yaptığım şey yani IoT extension koydum ve de farklı olarak da Azure Mobile Services koydum. Aslında buradaki Azure Mobile Services bizim bu mobilde ve PC'de kullandığımızın aynısı. Yani buradaki yaptığım tek şey ise şu. Ben hani ilk My First IoT Project diye bir tane proje oluşturdum Azure Mobile Service üzerinde ve bana yine bir key ve ilgili şey verdi burada gördüğünüz gibi data ve her bir 2 saniyede bir ben sağ ve sol ışığı açıp kapatıyorum burada şimdi onların detaylarına da gireceğim ve her birisinde de Azure'a veri kaydediyor. Burada gördüğünüz gibi ben öncelikle GPIO kontrolörleri tanımladım. Bunun üzerine pin 5 ve pin 6 diye iki bacak tanımladım. Bunun haricinde röle açık mı kapalı mı işte onu gösteren bir şey koydum buraya. Bir boolean koydum. Ve ekranda gördüğünüz gibi 2 saniyede bir atan bir timer var. Ve burada tanımladığım benim yukarıda adını verdiğim GPIO 5'i hani gerçekten bu Raspberry Pi üzerindeki hangi GPIO 5 olduğunu göstermek içinse open pin dediğim zaman onu 5 verdiğim zaman 5 nolu bacağı direktman gidiyor. Aynı şekilde 6'sı için de bu geçerli. Ve bunun da bir hani output olduğunu belirtmek için de buradan direktman belirttim. Hani bu da yine aynı şekilde hani output olduğu gibi hani input da yine aynı şekilde verebiliyorsun. Veyahut da diğer detaylar da mevcut. Yani bunların da detaylarına sonradan yine tekrardan gireriz. Hani burada yaptığım şey yani çok hani basit bir şekilde şunu yapmıştım. Eğer internet varsa burada gördüğünüz gibi ne otomatik olarak sol ya da sağ diye belirttim. Özellikle pin 5'i gördüğünüz gibi high vererek mesela pin 5'in yani sağdaki rölenin açılmasını ve şey pardon soldaki rölenin açılmasını ve pin 6'yı da low'a düşürerek oradaki ışığın diğer ışığın sönmesini sağladım. Mesela burada gördüğünüz gibi hani bir de yazı yazdırdım ve bu benim yaptığım tek şey Azure üzerine Azure Mobile Service üzerine bir text yollayıp bir de aynı şekilde random bir sayı atıyor 20 ile 40 arasında ve bunun üzerine de bir tane de complete diye bir değişken atadım. Bunu da direktman bunun üzerine koydum ki zaten bu da hani to-do sample'ında gelen örneklerden bir tanesi. Oradaki property. Diğerinde ise tam tersini yaptım. Hani diğerini kapatıp diğerini açtım ve burada da dedim ki bu sağ ışık ve bunu Azure'a kaydet dedim. Ve tek yaptığım bu. Başka hiçbir şey yok. Hani burada daha sonra boolean'ı ters çevirdim ve bu kadar basit bir kod yazmış oldum. Şimdi benim şu anda hala çalışıyor ve hala internete bağlı olduğu için ben şeye gittiğim zaman veri tabanına gittiğim zaman bunu görebiliyorum. Özellikle Power BI'ye bağladım veri tabanını. Power BI'den sizlere bahsettiğim gibi var olan verilerinizin görselleşmesini sağlayan çok çok başarılı bir araç. Özellikle hani MSP'siniz ve sizler de bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanıp test edebilirsiniz. Ve hani dediğim gibi sadece bu veriler değil, herhangi bir verileriniz varsa hani bunları otomatik olarak görmeniz yarayan bir yapı. Şu anda benim ekranda açılıyor. diğer ekrana geçti. Şu anda şu ekrandan görebiliyorsunuz. Aslında yaptığı şey şu. Benim veri tabanımdaki bu data, hani ID'leri ne zaman oluşturuldu, işte daha sonra text olarak sağ mı sol mu yoksa değer olarak kaç, bunları görebiliyorsunuz ve bu sürekli update ediyor. Yani şu anda uzun zamandır kapattığım için 60 bin satırlık verisi var. Ve şunu diyebiliyorum. Ben buradaki içeriği refresh et dediğim zaman benim veri tabanıma giderek hani otomatikman getirecek. Hani ben bunu işte Eylül'de yapmıştım. İşte gördüğünüz gibi Aralık sonunda test ettim tekrardan. Ve şu anda yeni verileri de getiriyor. Ve hani az önce 65 bindi, şu anda 90 bine yakın oldu. Ve gördüğünüz gibi hani arada test ettiğim diğer detayları da görebiliyorsun. Ve grafik olarak bunu oluşturabiliyor. Bu hani grafiklerinden bir tanesi. Hani ben şeyleri karşılaştırdım bir de. Sağ ve soldakileri ve ortalama olarak ürettikleri değerler ne kadar çıktı, bunları direktman gösterdim. Başka bir grafik var. Yine aynı şekilde buradaki farklı bir grafikte de hani toplam kaç tane sol olmuş, toplam kaç tane sağ ve bunların değerleri, hani buradaki dağılımları nasıl oluyor, bunları direktman gösterdiğim yapı var. Ve de aynı şekilde başka bir grafik üzerinde hani sol ve sağlar nasıl görünüyor, bunları gösterdiğim yine çok farklı bir grafik var. Hani burada göstermek istediğim şey, aynı zamanda bu Power BI'yi siz web'de de publish edebiliyorsunuz. Yani aslında buradaki oluşturduğunuz grafikleri siz hani Power BI üzerinde bir görselleştirme sağlamış olabilirsiniz. Şunu sağlayacak mesela bu. Sizin bu geliştirdiğiniz web'deki bu arayüzleri herhangi bir uygulama içerisinde, web uygulaması, Universal Windows uygulaması ya da farklı uygulamalar içerisinde de gömebileceğiniz bir dünya anlamına geliyor. Ve bu da hani dediğim gibi sizin sadece veri alarak değil, hani veri aldıktan sonra bunu görselleştirerek ve bir sonraki adımı taşıyarak çok farklı bir içerik sunmanı sağlayacak uçtan uca bir çözüm. Ve dediğim gibi hani bu şekilde birbiriyle uyumlu çalışan, bu kadar hızlı bir uygulama geliştireceğiniz başka bir geliştirme platformu maalesef yok. Ve dediğim gibi yani bunu yaptığınız zaman da buradaki artılarını da çok net bir şekilde görebileceksiniz. O kaydetmeye çalışırken ben buradan da şunu göstereyim. Dediğim gibi bu portal üzerinden erişerek ben Raspberry Pi cihazımı yönetebiliyorum. İçerisindeki çalışan diğer servisleri görebiliyorum arka planda çalışan. Performansını direktman buradan görüntüleyebiliyorum. Özellikle hani input ve outputların nasıl çalıştığı, network'ün nasıl çalıştığı ya da diğer hani memory ile alakalı, CPU ile alakalı detayları da yine aynı şekilde buradan da görebiliyorum. Hani debug etmek isterseniz hani cihazları kullanmak, cihaza ait olan çeşitli eklentileri görmek isterseniz de hani buradan da otomatikman görebileceksiniz. İşte Bluetooth takarsanız Bluetooth'tan buradan otomatik bulup bağlanabilirsiniz. Ya da Wi-Fi dongle'ı bağlarsanız bunu direktman buradan bağlayıp direktman görebileceksiniz. Bunun gibi çeşitli detaylar da mevcut oluyor olacak. Bu arada o yüklerken ben size isterseniz şöyle yapayım. msit.powerbi dersem herhalde direktman buna gidecek. Önceki raporu göstereyim. Bu biraz zaman alacak sanırım. Evet, almadı. Var olan replace ediyor. Bu sırada da web'deki versiyonu açılınca yani size tam olarak ne anlatmak istediğimi net bir şekilde görebileceksiniz. Ya dediğim gibi kendinize özel oluşturduğunuz bir dashboardlara ayrıca kendi ekranınızda pinleyerek de mesela farklı görüntüler de elde edebilirsiniz. Örneğin bu son zamanlar içerisindeki bu üretilen verilerin hani ne zaman üretildiği ve hani değerlerinin kaç olduğunu gösteren bir grafik var. Hani az önceki gösterdiğim yapılarda buraya direktman gösterebiliyorsunuz. Ve bu sayede de hani var olan bir verilerinizi çok rahat bir şekilde görselleştirmiş ve dediğim gibi bunları da başka uygulamanıza da gömebiliyorsunuz. Şu anda da güncel verileri de geliyor olacak. Ve bu sayede de yani çok basit bir şekilde yani uçtan uca bir çözüm üretmiş olabileceksiniz. Ve bunun haricinde dediğim gibi çeşitli şeyler var. Yani Windows update yapmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz ve diğer detayları var. Bu arada cihazı genellikle restart etmek için fişini çekip takıyoruz normalde, ama burada restart butonu, işte kapatma butonu ya da diğer detayları da mevcut. Aslında Windows Analytics Core ile alakalı ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız bunların tamamı burada mevcut diyebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Hani bugünkü bahsedeceğim örnekler genel itibariyle bu şekilde. Yani çok fazla detaya girmeden genel mantık nasıl çalışıyor ve nereye gitmeye çalışıyoruz, bunu anlatmaya çalıştım. Özellikle yani sizlerin de sorularınız varsa Direktman bana sorabilirsin. E-mail adresim sistemden direktman detaylar alabilirsin ve Twitter'da da buna benzer pek çok detayı paylaşıyorum. Bunları görebilirsiniz. Ve dediğim gibi sorularınız olursa da akms/msdn.iot bölümüne de sorularını sorabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa şimdi alabilirim. Yoksa şimdiden teşekkür ediyorum. Var mıdır sorularınız?